Ayrım 41.
Selahattin Adil Bey telaşlanarak bu vakit alır dedi. Albay Türkçeyi anlamış gibi hemen yanıtladı. Efendim hiç olmazsa bir büyük gemi geçecek kadarlık kısmı kaldırılsın diyorlar. Selahattin Adil Bey bir an yüzbaşı Şakir'e baktı. Ölgün sesi yorgunluğunu ve bıkkınlığını yansıtıyordu. Buraya kadar anlaşıldı. Biz kendi kumandanlığımızdan işgal hakkında talimat beklemekteyiz. Şimdiden karar veremeyiz. Mamafi istedikleri evrakları 5. ordudan isteyip kendilerine takdim edeceğim. İngiliz albay çevrilenleri başını öne sallayarak ve yes, understood diye birkaç kez yineleyerek dinledikten sonra gülümseyip ayağa kalktı. Bir şeyler söyledi. Zabit, biz Seddülbahir'den Gökçeada'daki Kefato limanına geçeceğiz. Evrakları bir an evvel bekliyoruz diye çevirdi. Geldikleri gibi sağa sola bakmadan aşağı inen İngilizler iskelede Osmanlı zabitleriyle karşılıklı durup tokalaştıktan sonra çıktılar. İngiliz motorbotu boğazda dolaşırken müstahkem mevki kumandanı Selahattin Adil Bey 5. Ordu kumandanlığına gönderilecek yazının son cümlesini yazıyordu. İşgal planına faydalı olacak harita ve kuvvet malumatına havi evrakın bir murahhas vasıtasıyla elden gönderilmesi arz. Cümlesini bitirmemişti ki yüzbaşı Şakir kapıdan İstanbul'dan yeni bir emir var deyince Selahattin Adil Bey ne diyorlar diyerek merakla baktı. Yüzbaşı Şakir emri okudu. Elinizdeki kara ve deniz vasıtalarının hepsi çıkarma yerinde olsun. Römorkör ve mavnalar da İngilizlerin emrine verilsin. Az önceki toplantıda konuşulanlarla ilgili bir emir gelmesine şaşıran yüzbaşı Şakir, hayret ne çabuk da haberleştiler diye mırıldandı. Onu duymazdan gelen Miralay Selahattin Adil Bey başını çevirmeden emir verdi. Tamamdır, bu emri alakalı yerlere iletelim. Çelik ağ kaldırılsın. Gemilerin girebilmesi için boğazdaki mayınların hiç olmasa bir kısmını biz kaldıralım. Bu iş bitecekse bir an evvel bitsin. 48. gün, Bebek. İstanbul boğazını balıkçılar uyandırır. Sonra annem martıların çığlıkları duyulur. Seslerin gerisi birdenbire gelir. Büyük şehrin telaşı da gürültüsü de büyük olur. Ama o gün anlaşılmaz bir sessizlik egemendi İstanbul'a. Said Molla içinden yalnız İstanbul'da değil tüm dünyada yeni bir devir başlıyor diye geçirdi. Bebek'teki köşkün kırmızı halı döşeli merdiveninde bir an durdu, önden çıkan uşağı biraz beklemesini işaret etti. Sabah Üsküdar'da vapura yetişeyim diye koşarken tansiyonu fırlamış, kalbi duracak gibi olmuştu. Şu son bir aydır çektiğini bir Allah bir de kendisi biliyordu. Bir yandan gazetenin işleri, öte yandan Anadolu'da teşkilat kurmaya yarayacak adamlarla temas. Merdivenin trabzanına tutunarak çıktı. Uşak iki kanatlı kapıyı açıp yol verdi. Damat Ferit Paşa karşı pencerede dışarı bakıyordu. Bu adam da hep böyle yapıyordu. Arkasını dönerek adam mı karşılanır? Padişahlara özeniyor. Padişahların huyu olmuştu ellerini arkalarına kavuşturup pencereden dışarı bakarak konuşmak. Ferit Paşa yavaşça döndü. Bedenini sımsıkı saran koyu lacivert bir üniformasındaki altın kaplama düğmeler ve sırmaları göz alıyordu. Hoş geldin bile demeden hemen sordu. Molla Efendi geldiler mi? Geldiler Paşa Hazretleri. Ferit Paşa yeni düzeltildiği belli olan ince kara bıyığının ucunu yumuşak bir el hareketiyle düzeltirken öteki eliyle pencerenin birkaç adım yanındaki koltuğu gösterdi. Said Molla yere yığılı verecekmiş gibi öne çıkan göbeğine engel olmak istercesine ellerini önde kavuşturdu. Küçümser bir tavırla yanıtladı. Hüseyin Rauf Bey gazetecilere müjdeyi verdi. Ne müjdesi? İçinden aklı sıra hinlik yapacak anlamazlıktan geliyor diyerek cübbesini yan cebinden katlanmış bir kağıt çıkardı. Ağzını açmadan takırtılı bir sesle gırtlağını temizledi. Ve Bahriye Nazırımızın matbuata verdikleri beyanattır dedi. Paşa hiç oralı değilmiş gibi yan göze dışarı bakıyordu. Molla okumaya başladı. Mütareke Nami'yi imzalamaya gider iken bugünkü gibi bahtiyar döneceğimi tasavvur etmiyor idim. Durdu, paşadan bir tepki bekler gibiydi. Burnundan düşmek üzere olan ince tel gözlüğünü az yukarı itti ve Hüseyin Rauf Bey'in beyanatını yeniden okumayı sürdürdü. İngilizler çok açık kalpli ve samimi hareket ettiler. Mütareke galip ile mağlup arasında yapılmış bir mütareke değil, harp halinden çıkmak isteyen iki müsavi kuvvetin aralarındaki düşmanlığa bir son vermeleri hali gibi bir şeydir. Ferit Paşa birden döndü, kıkır kıkır gülüyordu. Said Molla bu sefer tozuttu mu sahiden diye endişelendi. Ferit Paşa birden durdu, denk kuvvetmiş, denk ha diye öfkeyle yineleyip duruyordu. Yüzü kıpkırmızı olmuştu, eliyle aldırma haydi oku der gibi bir işaret yaptı. Said Molla kaldığı yerden okumaya başladı. İngilizlerin Osmanlıları yaşatma fikrinde olduklarına inanıyorum. İstanbul'a bir tek düşman askeri çıkmayacak. Adana işgal edilmeye, Ferit Paşa birden ne diyor bu diye bağırdı. Altına imza koyduğu kağıtları okumamış mı? İstanbul asker çıkmayacakmış. İstanbul Boğaz'da değil mi? Hem Boğaz'ın işgaline imza at hem de İstanbul işgal edilmeyecek diye fiyakalan. İpek İsfahan halısında ileri geri yürümeye başladı. Said Molla bir kez daha bu işin sonu kötüye varıyor diye düşündü. Elindeki kağıdın sonuna baktı. Paşa Hazretleri Rauf vatanı kurtardığına emin. Bakınız ne buyurmuş diye başladı ve kağıttan okudu. Bu mütareke ile devletimizin istiklali saltanatımızın hukuku tamamıyla kurtulmuştur. Paşa öfkeyle bağırdı. Ne diyor bu? Mudros'tan gelirken cebinde getirdiği mektubu inkar mı ediyor? Said Molla yine bilmezlikten gelerek sordu. Paşa Hazretleri anlaşma sarih değil mi? Ferit Paşa salonun karşı duvarındaki konsola gitti. Yakut taşlarıyla bezenmiş bir kutu çıkardı. Cebinden aldığı küçük bir anahtarla açıp elindeki bir kağıtla döndü. Şöyle bir baktıktan sonra bak Molla Efendi dedi. Amiral Kaltorp Boğazların İngilizler tarafından koruma altına alınacağını teyit ediyor. Bu mektup orada Rauf'un arzusu üzerine yazılmış. Senin anlayacağın Rauf imzayı basmış ama içi rahat değilmiş. En iyisi demiş bir şahsi mektup alayım. Said Molla içinden bu iş uzayacak gene bu adam yine sadrazamlık konusuna takılıyor diye söylendi. Ama paşanın öfkesine ilgisiz kalmak da olmazdı. Paşa Hazretleri şahsi mektupla devlet anlaşması mı olurmuş? İngiliz hükümetini bağlar mı hiç? Hem İngiliz amirali ben hükümetime yazarım demiş. Adamın hükümetinden bir cevap gelmedikten sonra yazsa ne olur yazmasa ne olur? Ferit Paşa bu yanıttan hoşlanmışa benziyordu. Sesinde bir güven havası egemen olmuş alaycılığı da yerine gelmişti. Molla Efendi bu vaziyette İngiliz amirali Excellence Rauf Çanakkale ve Karadeniz Boğazı'nı işgal edeceğiz. Bu işi yaparken sadece İngiliz ve Fransız kıtalarını kullanacağımıza dair size teminat vermem bildirildi demiş oluyor. Rauf Beyefendi de bunu zafer olarak mütalaa ediyor. Molla Efendi Allah aşkına söyle kaleler işgal edildikten sonra bu neyin teminatı olacakmış? Said Molla dikkat çekmek için hafifçe öksürdü ve daha ne olsun işte ayan beyan işgali kabul etmiş deyip sustu. Ferit Paşa onu duymazdan geldi. Elindeki kağıdı sallayarak daha bitmedi dedi ve Amiral Kaltorp'un mektubunu okumaya başladı. Türk hükümetinin asayişin idamesinde ve müttefik tebaası ve mallarının muhafazasında aciz göstermesi gibi bazı muayyen zaruret zuhur etmedikçe İstanbul'un işgal edilmemesi hususundaki kuvvetli talebinizi hükümetime bildirdim. Bir sessizlik oldu. Ferit Paşa dalgınlaşmıştı. Hızlı adımlarla Said Molla'nın önüne geldi. Elindeki kağıdı göstererek Molla Efendi ne diyor bu? Said Molla içinden bir oh çekti. Demek buymuş celallenmesinin sebebi. Biz de zannettik ki İngiliz'e karşı duracak. Belli mi olur adam ne yaptığını bilmiyor. 10 gün evvelki durumları anımsamak mümkün mü? Padişah onu Mudros'a göndereceğini söyleyince sen kalk İzzet Paşa'ya git ileri geri konuş. Sadrazam Ahmet İzzet Paşa heyetin başına İzmir'deki 17. Kolordu kumandanını getirmek isteyince padişah ne diyeceğini bilememiş ve asker göndermek münasip olur mu? Birbirlerini kanını dökmüş olanlar nasıl olur da çatışmalara son verebilir diyerek kesip atmak zorunda kalmıştı. Masada İngiliz kumandanı olacak ama Türk kumandanı olmayacak. Maksat başkaydı bit tabii. İşte sen Ferit Paşa sen kalkıp Londra'ya gideceğini krala posta koyacağını söylersen böyle olur. Bununla kalmış mıydı? Yok canım nerede? İzzet Paşa'yı delirtmek için elinden geleni yapmıştı. Bugün yola çıkamam. Sandığı elbiseleri hazırlamak lazım. Yarın için Ertuğrul yatını hazırlattırıverseniz bandırmaya hareket ederim demiş. Şunlar söylenecek şeyler mi? Ferit Paşa yerinde duramıyordu. Penceredeydi yine. Birden ne o daldın yine Molla Efendi deyiverdi. Said Molla içinden adam aklımızı mı okuyor dedi. Durumu düzeltmenin sırası gelmişti ama paşa fırsat verirse... Molla Efendi, İngilizler bunlara nasıl emniyet ediyor? Bunlar mütareke şartlarını yerine getirmeyi beceremezler. Selametimiz Padişah Efendimizin de arzu buyurdukları gibi İngiliz himayesindedir. Bu hükümet askere söz geçiremez ve alimallah felaket olur. Tezelden hükümet olmalıyız. Şu işleri Rahip Efendi'ye bir danışsan. Said Molla şaşkına döndü. Bu kadarını da nereden biliyor? Anlamazlığa getirmek en iyisi. Paşa Hazretleri dedi, biraz daha sabır. İttihatçılar kongre yapacaklarmış. Bitirip bir dağılsınlar gerisi kolay. Efendim ne kongresiymiş o? Hem memleketi batırmışlar hem de payitahtta kongre yapıyorlar. Paşa Hazretleri bunların kongresi bir dağılsın görülecektir ki iddiatları da toz olacak. Şimdi sert hamlede bulunmak iyi netice vermez. İngilizlerin dediği gibi kadife eldivenle okşama zamanı. Sait Molla bir an rahipten duyduklarını söylemeyi düşündü. Daha 2 yıl evvelisinde İtilaf Devletleri'ne Osmanlı'nın akıbetini sorduğunda, Amerikan Başkanı Wilson, Türklerin idaresi altında yaşayan milletler kurtarılacak. Batı medeniyetine yabancı olan Osmanlı Avrupa'dan behemal atılacaktır demiş. Yok daha neler, bunu söylemenin sırası mı? Adam şimdi kalkıp bir araştıralım bakalım biz Türk müyüz değil miyiz diye tutturuverir. Bu duyulunca da 2 güne kalmaz İstanbul'da nümayişler başlar. Ferit Paşa yine onun düşüncesini okumuş gibi, bunlar dağılır dağılmasına da Amerika işin içine girerse iyi olmaz. Paşa Hazretleri Ali Kemal Bey'in dediğine göre bu temayül Üsküdar'da konuşulur olmuş. Doktor Adnan ve zevcesi Halide Edip işe başlamışlar bile. Hatta Ali Kemal Bey'e memleketin istikbalini bir görüşsek diye haber salmışlar. İşe bak, iddiatçıların şöhretli zabitleri İngilizleri övüyor. İdeologları da Amerikan rahibelerinin eteğine tutunuyor. Molla Efendi sen elini ters tutmaya bak. Bütün kuvvet İngiliz'dedir. Bu iddiatçı artığı hükümet dağıtsa dağıtsa onlar dağıtır. Sait Molla bu iyi oldu. Az daha tahrikte fayda var ama onu Amerikan korkusundan kurtarmak lazım diye düşündü. Elini cebine atıp küçük bir kağıt parçası daha çıkardı. Paşa Hazretleri hükümetle işin suyuna gidiyor. Sadrazam İzzet Paşa evvel emirde kıymetli hizmetinden dolayı Rauf'a mektupla teşekkür etmiş. Sonra da Amiral Kaltorp'a aynı mealde bir mektup yollamış. Bir suretini almış idi. Müsaade buyurursanız okuyayım. Bu İzzet Paşa'ya mı kalmış İngilizlere teşekkür etmek? Haydi neyse okuyun bakalım. Sait Molla mektup suretini okumaya başladı. Ekselans, delegelerimizin nezdinizde gördükleri kabulden dolayı en samimi teşekkürlerimi ifadeyi bir vazife addediyorum. İmzalanmış olan mütarekenamenin İngiltere ile Türkiye gibi 2 devlet arasındaki dostane ilişkilerin ve ahengin bir daha bozulmaması için Allah'a niyaz etmekteyim. Ferit Paşa dudaklarını büzerek dinlemişti. Başını kaldırmadı, sesi buz gibiydi. Anlaşılmıştır Molla Efendi, sen işi tez hallet. Sait Molla içinden ve havle çekerek kendi kendini sakinleştirdikten sonra doğrulur gibi yaptı. Bana müsaade buyurursanız Paşa Hazretleri, malum olduğu üzere mütarekeyi millete bir iyi anlatmak lazımdır. Yoksa fitneciler işi ele alırlar, gazeteye gitmeliyim. Paşa eliyle salonun kapısını göstererek, müsaade senin Molla Efendi, bu arada Mustafa Sabri Efendi'yi de ihmal etmemek lazım. Sait Molla geldiği gibi göbeği önde çıkarken belli etmiyor ama her şeyi de hesap ediyor. Bu kurnazlık saltanata bulaşanların kanına işliyor herhalde diye söylenerek köşkün önde bekleyen kupa arabaya yürüdü. Tombul yanaklarından içeri oyularak düzeltilmiş sakalını sıvazladı. Az kaldı hele şu boğazları da bir halletsinler sıra hükümete gelir diye söylendi. 49. gün Toroslar. Suriye düzlüklerinden sonra bambaşka bir dünyadır Yüreğir Ovası. Yeşil turuncu, yeşil kızıl, yeşil beyaz, yeşil sarı. Şeria Vadisi'nden gelmiş bir yolcu buralarda başka bir yeşille karşılaşır. Şeria Irmağı kıyılarında da Seyhan kıyılarında da sivrisinekler aynıdır. Sıtmayı dağıtır dururlar. Şeria Vadisi'nden geçmiş olan yolcu hiç olmasa buranın havası boğucu değil ve uzak ufuklar insan içini rahatlatıyor diye düşünür. Ne ki 2-3 saat içinde bu kıyaslama duygusu geride kalır. Güneş tepenizde tersine çevrilmiş bir fırın altı ateşi olur. Ne olursa olsun insan kendi yurdunda olduğunu bilir ve sağdan soldan saldırı beklemez. Başını kaldırır yeşilliklerden dağlara, gri kayalıklara, ulaşılmaz gibi görünen doruklara bakar ve derin soluklar alır. Lübnan dağlarından kaçmış sedirlerin sayısı azalır ama dağ yeli sarı çamların iğne yapraklarında ıslığını çalar. Çukurova'dan uzaklaştıkça çalı diplerinde birdenbire ötmeye başlar keklikler. Daha yukarılardaki kayalıkların kırıklarında yavrusunu arayan cerenler bir görünür bir yeter. Her şey birden oluverir Toroslara çıktıkça. Çıngırakların yamaçlarda yankılanan sesine bir çobanın bağırışı eklenir. Köpekler çamların gölgesine gizlenerek sürüleri izleyen kurtları haber vermek için havlarlar. Aşağılardaki vadide göçü yüklenmiş develer önde, keçi ve koyun sürüleri bayırlarda koşuşturur. İşte o zaman şaşarsınız o yükseklere nasıl çıktığınıza. Adana'dan batıya Tarsus'a doğru ilerleyen çelik rayların ikisi sıcaktan bunalmış da yükseklerde serinlemek ister gibi Yenice kasabasına kuzeye kıvrılıverir. Raylar kıvrılmayı pek sever ve kıvrıldıkça yükseklere ulaşır. 10. kilometrede Topçu istasyonunu geçer. Sonrasında yolcuya cenneti aydınlığını da cehennem karanlığını da gösterir. Kelebek istasyonuna varmadan girersiniz aydınlıktan karanlığa ve aydınlığa 75 metre sonra çıkarsınız. Bu daha ilki dediğini duyarsınız rayların. Kara İsa'lıya dek uzunlukları 112 metre ile 243 metre arasında değişen tünellerde 5 kez girersiniz karanlığa ve 5 kez kavuşursunuz aydınlığa. Geçilmez artık bu dağlar dersiniz. Birbiri ardına silüetleşen doruklara baktıkça yüreğiniz daralır. Hemen geri dönüp bir an önce ovalara ulaşmak istersiniz. Ama inemezsiniz trenden. Tekerler rayları daha sert döver ve bitmek bilmez bir karanlığa dalarsınız. Taslamam 2100 ve 2 metre gidersiniz tünelde. Haydi diyelim ki bir oh çektiniz, artık bitti diye düşündünüz. Yanılgınızı pek çabuk anlarsınız. Toroslarda sizi daha da uzun tüneller bekler. Önce 500, sonra 3700 metrelik tünel. Sarp kayalıkları delip geçen tüneller. Pozantı'ya dek yetmedi, Çiftehan'a dek girilip çıkılan tüneller. İşte Mudros'ta işgaline karar verilen Toros tünellerinde durum budur. Aslına bakarsanız tünellerden korkanlar atlı ya da atsız geçeceklerse dağları, Hacıkır'ın batısında Gülek Boğazı'ndan ve daha birçok yarmadan geçmeyi göze almalıdır. Eşkıyadan korkmayacak denli silahlı bir orduya sahip olsanız da kolayca geçemezsiniz oraları. Belki tünellerdeki gibi karanlığa girmezsiniz ama hele şükür dar boğazdan çıktık derken başınıza ölüm yağabilir, dünyanız kararır da yaşam tünelinin aydınlık ucunu bir daha göremezsiniz. Raylara yol vermeyen bu dağlar nasıl olur da işgalciye yol verir? Dağları yurt edilenlere kolayca yol vermeyen bu dağlar nasıl olur da bir işgalciye yol verir? Kumandan ve karargah subayları buna benzer soruları ve seslendiremedikleri yanıtlarıyla çıktılar ovadan dağ silsilesine. Sedirlerin, çamların kokularını içlerine çektiler. Lübnan dağlarını Rayak'a anımsadılar. Yükseldikçe uykuları da açıldı. Kumandan bir önündeki haritaya bakıyor, bir de tepelere bakıyor. Bazen de dürbünüyle aşağılarda kalan vadilere göz gezdiriyordu. Gün öğleyi çoktan geçmişti. Birbirinin önüne geçmek istercesine öne atılan dağların arasında geniş bir oluk olup, eteklerdeki Tarsus'u Pozantı'ya bağlayan Gülek Boğazı, kayaya serilen haritada ince taranmış bir çizgiydi. Kumandan, Kürt Musa Köyü şu aşağıdaki değil mi diye sordu. Evet, orasıdır Paşa Hazretleri. Kumandan doğruldu. İçine köklerini salarak çatlattığı kayaya, bırak beni aşağılara ineyim der gibi öne yatmış sedir ağacının yanına yürüdü. Torosların alt sıra yavrusu Bolkar dağlarından Çukurova'ya doğru inen dar yolun kıyısındaki köyün hemen üstündeki sırtları gösterdi. Siperler şu sırtlara kazasın, haydi bakalım şimdi de büyük tünele gidelim. Bu sözler subayları derin bir uykudan uyandırdı. Gözler iyice açıldı. Erken kırlaşan bıyıkların altında birbirine yapışmış dudaklar aralandı. Pul pul soyulmuş çökük avurtlardaki çizgiler yukarıya doğru kıvrıldı. Halep yakınlarında İngiliz süvarilerini kovaladıkları ya da esir aldıkları anlarda coşkularına diyecek yoktu. Şimdi ise yalnızca coşkuyu anlatmıyordu bu yüzler. Hırstan uzak çocuk gülüşlü bakışlarla göğe çeviriyorlar başlarını ve derin derin soluk alıyorlardı. Siper dedi, yanlış duymadım değil mi diye soranlar oldu. Kumandan onlardaki bu değişikliği önceden kestirmiş gibiydi. Efendiler ben biraz yürüyeceğim dedi ve bir eli belinde taşlık patikadan inmeye başladı. Sarışın yüzünde öne fırlamış elmacık kemikleriyle dağlarda keyifle dolaşan yaşlı bir yörük bilgesini andırıyordu. Arkasından yürüyen subaylar da aralarında fısıldaşıyorlardı. Acı mı çekiyor? Böbrek sancısıdır belki. Ağustos sonu Filistin'e gitmek üzere geldiğinde ben Halep'teydim. O zaman da üzgündü ama bu kadar değil. Sen ne diyorsun yahu? Ben Nablus'tan beri yanındayım. 60 günde kaç kez uyudu meraktayım vallahi. Cevat Abbas konuşmaları duymuştu. Yavaşladı. Subayların yaklaşmasını bekledi. Bu bir şey mi? 2 yıl evvel Bitlis'teydik. Ruslara karşı ordu kumandanlığını vekaleten devralmıştı. Dağ başlarında günlerce harbi idare etti. Ne zaman düşüp bayılacak diye merak etmekteydim. Bir an ben biraz kestireyim deyip karlar üzerine uzandı ve top sesleri arasında uyumaya başladı. 15-20 dakika sonra fırkalardan telefon gelince kalktı. Günlerce bir daha uyuyamadı. Ta ki Rus saldırısını püskürtünceye kadar dek. Otomobiller Alibeyli köyüne az kala doğuya döndüler. Karakütük Çotak arasında yol iz belli değildi. Uzun bir süre dolandıktan sonra Hacıkır'a gelebildiler. Aşağılardaki uçurumun iki yakasını birbirine bağlayan kesme taştan örülmüş, yüksek kemerli demiryolu köprüsüne hayranlıkla baktılar. İçlerinden biri insan trenin içindeyken korkudan aşağılara bakamıyor ama buradan bakınca dizlerim daha bir titredi deyince yanındaki ne güzel ama trenin içinden görünmüyor bu ihtişam, helal olsun mühendislere ve taş ustalarına diye ekledi. Subaylardan biri çekinerek Alibeyli'den vadiye insek de oradan bucağa geçsek olmaz mıydı diye sordu. Gezintide değiliz, kumandan cephe kuruyor. İngilizler buralara ulaşırsa dağ arasından Gülek Boğazı'na inebilirler mi diye bakıyor. Deniz kıyılarını ve ovayı tutmak zor ama en kötü durumda onları bu vadilere çekip bitiririz. Otomobillerle Hacıkır istasyonu yakınına geldiklerinde tünel ağzına doğru yaya yürüdüler. Kumandan dürbünüyle aşağılarda kalan demir yolunu izledi bir süre. Subaylar topçu bataryalarını görünce şaşırdılar. Bataryaların başlarındakiler uzaktan el sallıyorlardı. Vay canına, bu toplar ne zaman geldi buralara? Biz Halep'te harp ederken trenle yola çıkmışlardı. Kumandan bulutlarla gölgelenen ovaya bakarken söylendi. İşte bu ovayı ve dağları istiyorlar. Fabrikalarına pamuk, yün lazım. Tüccarlarına sebze, meyve, et lazım. Otomobillerine, kamyonlarına Musul'dan petrol lazım. Ellerini yukarı kaldırıp ensesinde bağladıktan sonra gerinerek derin bir soluk aldı. Traverslere dikkatle basarak aşağıya yürümeye başladı. Otomobile binerken ovayı da demir yolunu da isterler, istemedikleri yoktur. Ermenileri de işte bunun için kışkırttılar. Hem bizi arkadan vurmak hem de kendi menfaatlerine bekçi yapmak için. Onların işleri hep böyle çocuk dedi. Bucaktan sonra bir süre doğuya gittiler. Çatkı suyu boyunca ovaya inerken birkaç kez daha durdular. Kumandan her yolculukta yaptığı üzere yolda rastladığı, tarlalarda gördüğü köylülerle söyleşti. Sambaya köyünü geçerken evlerinin önünde pamuk yığını çevresinde oturmuş, çekirdek ayıklayan bir aile görünce onlara yaklaştı. Yaşlı kadın ve adamla konuştu. Arkada incir ağacının gölgesinde küçük oğlanı yıkamakta olan genç kadına baktı. Çocuk başına su döküldükçe çığlıklar atıyordu, onlara gülümsedi. Birden yine o sarı çocuğu anımsadı. 4 yaşında mıydı? Belki de 5. Annesi avluda yıkarken çekiştirip duruyordu. Komşu evin bahçesine şakıyan aynı ses. Sarı mıstık apak olacak, Rumeli kızları mıstığa varacak. Ve gülüşmeler, gülüşmeler. Sarı çocuğun içinde büyüyüveren öfkeyle ben de sizi taşlamazsam ne olayım diye ağlayarak bağırması. Sus oğlum, yakışır mı aluşun oğluna? Evin içinden gürültüye uyanan çocuğun ağlamaya başlaması makbule olmalı. Annesine direnip duran hırçın çocuğun gözlerine baktı. Çocuk küçük elleriyle burnunu silerken bakışa karşılık verdi. Hırçınlığı bırakarak kendisini annesinin ellerine teslim etti. Yaşlı adama çocuğun babasını sormayı düşündü bir an. Sonra caydı. Harbin acıları derinlerde olur. Kendiliğinden söylenmedikçe deşmenin ve kapanmaya yüz tutan yarayı kanatmanın bir anlamı yok dedi içinden. Yaşlı adamla pamuk hasadının o yılki durumunu konuştu. Pamuğu nereye kaça sattıklarını sordu. Yaşlı adam toprakların kendilerine ait olmadığını, yarıcılık yaptıklarını söyledi. Kumandan köyde sıtma, dizanteri gibi hastalık olup olmadığını, gaz yağı alıp alamadıklarını sordu. Yaşlı adam konuştukça keyifleniyordu, şaşkınlığı da yok değildi. Öyle ya, koskoca paşa ile bu kadar rahat konuşmak aklına bile gelmezdi. Bir saat içinde Kurutepe köyünden indiler. Seyhan'ın bir yakasını öteki yakasına bağlayan kemerli taş köprüyü geçtiklerinde yıldızlar pırıldıyor ama Nos dağlarının uzantısı bir çıkıntının ucundan yükselen dolunay gümüş ışıklarını yamaçlara uzatmaya başlıyordu. Murat Palace Oteli'nin önünde otomobilden inen kumandan karşı binanın bacasındaki yuvada tek ayak üstünde duran iri leyleğe baktı. Sesini yükselterek bak sen dedi, bu bizim hacı baba, hala karar verememiş, gitmek de zor kalmak da dedi. İkinci kata çıkarlarken birinci kattaki telgraf odasından makinenin tıkırtılarını duydu. Mütareke şartları bildirilmiş olsa da işimize baksak dedi. Odaya yaklaştığında Sedat Bey'le karşılaştı. Ne kadar da solgun diye geçirdi içinden. Hayrola Sedat, halin pek fena. Arkadaşları topladım Paşa Hazretleri. Mütarekename mi? Evet Paşa Hazretleri. Odaya birlikte girdiler. Uzun masanın çevresinde oturan karargah subayları onu görünce ayağa kalktılar. Kalpağını çıkarıp dağılmış sarı saçlarını eliyle arkaya yatırdı. Önündeki sürahiden bir bardak su doldurdu. Birkaç yudum içtikten sonra sarı dosyayı göstererek bu mu diye sordu. Evet Paşa Hazretleri. Sanki bir telgraftan değil de dokunulmaktan çekinilen gizemli bir maddeden söz ediyorlardı. Okudukça kaşları çatılıyor, gözleri kısılıyor, dudakları birbirine yapışıyordu. Daha birinci sayfanın ortasındaydı. Sert bir hareketle dosyayı öne doğru itti, ayağa kalktı. Sesi çok yüksekti. Bu mütarekename ile Büyük Osmanlı Devleti kendisini kayıtsız şartsız düşmanlara teslim etmeye razı olmuştur. Odadakiler şaşkınlık içindeydi. Onların çoğu Nablu'dan beri kumandanları ile birlikteydiler. Ölüm vadilerini, Şeria ırmağını birlikte geçmişlerdi. Gerek Alman kumandanların gerek öteki ordu kumandanlarının her türlü yanlış tutumu karşısında ve hatta ordusu iki kere elinden alındığında bile sakin kalabilmiş olan kumandanlarının bu öfkesine şaşıyorlardı. Acaba ne vardı şu kağıtlarda? Kumandan ince sigarayı dudaklarına götürürken eli titriyordu. Çakmağı birkaç kere denemeden sonra yakabildi. Başını kaldırıp dumanı yukarı üfledi, iki elini masaya dayadı, bakışlarını subayların yüzlerinde gezdirdi. İçindeki öfkeyi gizlemedi, sesi yine yüksekti. Teslim olmaya yalnız razı gelmemişler. Aynı zamanda düşmanları memleketi istila etmesine yardımcı olmayı da vaat etmişler. Subayların yüzleri sapsarı olmuştu. İçlerinden biri, Sedat Bey o kadar kötü mü diye sorabildi. Kumandan dosyayı yana iterek, Sedat Bey bir arkadaş okusun dedi. Sesi buz gibiydi. Çanakkale ve Bahri Siyah boğazlarının kürşadı ve Bahri Siyah'a mürurun temini. Çanakkale ve Bahri Siyah istikamatının müttefikler tarafından işgali diye başlayan madde okununca subaylar disiplinden kopmuşlardı. Ağza alınmayacak sözler ediyorlardı. Her madde okunduğunda yineleniyordu bu öfkeli bağırışlar. Kumandan sessizce izliyordu onları. Yedinci maddedeki müttefikler emniyetlerini tehdit edecek vaziyet zuhurunda herhangi stratejik noktasını işgal hakkına haiz olacaklardı satırı okununca bazı subaylar öfkeden ayağa kalktılar. Onuncu madde Toros tünellerinin diye başlayınca gürültü birden kesildi, odaya bir ölüm sessizliği çöktü. Şunu yeniden okuyalım, yanlış oldu. Tamam, yeniden okusun. Anlaşıldı, aynen okuyorum. Toros tünellerinin müttefikler tarafından işgali. Ağızları bıçak açmaz olmuştu. Okunanları duymuyorlardı sanki. 16. madde okunmaya başlandı. Hicaz'da, Asir'de, Yemen'de, Suriye'de ve Irak'ta bulunan muhafız kıtaat en yakın itilaf kumandanına teslim olunacaktır. Ve Kilikya'daki kuvvetlerin düzenini korumak için gerekli miktarından gerisi 5. maddedeki şartlara göre kararlaştırılacak şekilde geri çekilecektir.